7. ayrım. Birkaç metre uzaktan geçen genç bir çift bu sözleri duymuş olmalı ki adam, "Tabii ki yapabilirsin dostum, o kadar zor değil," diye cevap verdi. Koluna girmiş olan genç kadın ise bir kahkaha patlatıp sanki adamı hem esprili hem de kaba olduğu için cezalandırmak istercesine koluna yumruk attı. Genç çift yanından geçip önlerindeki akşam onlar için ne planladıysa onu yaşamak üzere giderken, Ricky ayakta durmuş, halatla bağlı olup bir yere gidemeyen, ancak sert rüzgar ve akıntıyla oradan oraya savrulan bir tekne gibi sallanıyordu. "Ne demişti?" diye kendi kendine fısıldadı. Zimmerman tam olarak saat 14.37'de yakındaki bir metro istasyonunda tedavisini sonlandırmaya karar verdi. Bu hiç mantıklı değildi. Omzunun üzerinden arkasına baktı ve köşede bir telefon kulübesi gördü. Kulübeye doğru hızlı adımlarla yürüyüp makineye hızla bir çeyreklik attı ve hızla Zimmerman'ın numarasını tuşladı. Telefon defalarca çaldı ancak kimse açmadı. Ricky bu kez rahatlamıştı. Zimmerman evinde kimsenin telefonu açmadığı için adamın kapısını çalmak zorunda kalmıyordu. Ancak Zimmerman'ın annesinin telefona bakmaması onu şaşırtmıştı. Oğluna göre kadın sınırsız, bitmez tükenmez öfkeli taleplerini ve aşağılayıcı yorumlarını savurmak dışında gününün çoğunu yatakta, güçsüz ve hasta bir şekilde geçirirdi. Yapması gereken diye düşünüyordu, yaşadığı olayları kafasında bir düzene koymaktı. Sonra da içine hapsolduğu bu oyunda olanları basit bir liste haline dökecekti. Yapmaması gereken şey ise, dedi kendi kendine, korkup aceleci davranarak Roger Zimmerman'ı analiz etmek için geçirdiği bir yılı çöpe atmaktı. Kendi kendine bunları düşündü ve emin oldu. Kararlı bir ifadeyle arkasını dönerek tatile çıkmak üzere bavulunu toplamaya evine doğru yollandı. Ancak gözleri 92. cadde metro istasyonunun girişine takılmıştı. Diğer istasyonlarda olduğu gibi bu metroda yerin altına doğru inen, üzerinde sarı oklar bulunan çok sayıda basamaktan ibaretti. Okların işaret ettiği yöne doğru gitti, basamakların başına bir an durakladı. Sonra aşağı inmeye başladı, birden içi korkuyla dolmuştu. Sanki bir şeylerin üzerindeki sis perdesi kalkmış ve görünür hale gelmişti. Basamakları inerken ayak sesleri duyuluyordu. Duvarlardaki lambalardan çıkan yapay ışıklar vızıldayıp uğulduyor, fayanslara çarpıp yansıyordu. Uzaktan bir trenin sesi duyuldu. Yıllardır açılmamış dolabın kapağından gelen kokuya benzer eski, köhne bir koku geldi. Ardından gelen yoğun sıcaklığı hissetti. Tren istasyonu bütün gün sıcaktan yanmış, ancak şimdi soğumaya başlamış gibiydi. O esnada istasyonda birkaç kişi vardı. Jeton kişisinde çalışan zenci kadını fark etti. Kadının bozuk para isteyen yolcularla meşgul olmadığı bir anın gelmesini bekledi ve gişeye yaklaştı. Sert plastikten yapılmış penceredeki metal yuvarlak konuşma deliğine doğru eğildi ve "Özür dilerim," dedi. "Bozuk para mı istiyorsun, yol tarifi mi? Harita şuradaki duvarda asılı." "Hayır," dedi başını sallayarak. "Bir şeyi merak ediyorum. Biliyorum biraz garip gelecek ama ne istiyorsun?" "Şey, merak ediyordum da bugün burada bir şey oldu mu öğleden sonra?" "Bunu aynasızlara sormalısın," dedi kadın kısaca. "Olay benim vardiyamdan önce oldu." "Ama ne?" "Burada değildim, bir şey görmedim." "Ama ne oldu?" "Adamın biri trenin önüne atlamış ya da düşmüş, bilmiyorum. Aynasızlar gelmiş ama mesain başladığında çoktan gitmişlerdi. Ortalığı temizleyip birkaç görgü tanığı toplamışlar, hepsi bu." "Hangi aynasızlar?" "Transit, 96. cadde ile Broadway'de. Onlarla konuş, başka da bir şey bilmiyorum." Ricky geriye doğru bir adım attı, midesine kramp girmişti. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Hava almaya ihtiyacı vardı. Ancak istasyon oldukça havasızdı. Bir tren yaklaştı, durmadan önce yavaşlamak acı veriyormuş gibi tüm istasyonu gıcırtı ve gürültüyle kapladı. Her yanını kaplayan ses yüzüne yumruk gibi iniyordu. "İyi misiniz beyefendi?" diye bağırdı gişedeki kadın. "Hasta gibi görünüyorsunuz." Ricky başını sallayıp kadının duyamadığı bir sesle fısıldayarak yanıt verdi. "İyiyim," dedi. Ancak yalan söylediği her halinden belliydi. Virajlı yolda araba kullanmaya çalışan bir sarhoş gibi yalpalayarak çıkışa doğru yöneldi. 5. Bölüm. O akşam Ricky'nin girdiği her ortam ona yabancı geliyordu. 96. Cadde ile Broadway'de bulunan transit polis istasyonunun görünüşü, sesi ve kokusu, şehre açılan o güne kadar hiç bakmadığı ve var olduğundan dahi haberdar olmadığı bir pencere gibi gelmişti. Merkez kapısından içeri girdiğinde hafif bir idrar ve kusmu kokusu ile onu bastıran sert dezenfektan kokusunu aldı. Sanki birisi çok ağır bir şekilde hastalanıp kusmuş, temizlik işi alelacele beceriksizce halledilmişti. Kokunun keskinliği tereddüt etmesine yol açmıştı. Alışıldık ve gerçek dışı gibi görünen olayların yarattığı tuhaf kargaşadan allak bullak olmuştu. Gizli bir yerlerden ne dediği anlaşılmayan bir adamın bağırtıları duyuluyor, olanlarla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünen sözleri giriş kapısının etrafında yankılanıyordu. Çavuşun ağır ahşap masasının önünde kucağında ağlayan bebeğini tutan sinirli bir kadın vardı. Kadın İspanyolca bağırıp çağırıyor, beddua ediyordu. Polis memurları Ricky'nin yanından geçtiler. Açık mavi gömlekleri terden sırılsıklam olmuş, tabancalarını taşıyan deri kemerlerle cilalanmış siyah ayakkabılarının gıcırtısı tuhaf bir ses çıkarıyordu. Bir yerlerden telefon sesi duyuldu ancak açan olmadı. Birileri girip çıkıyor, kahkahalar ve hıçkırıklar duyuluyor. Bunların hepsi kaba saba polis memurları veya çoğu elleri kelepçeli, bekleme odasındaki affedemeyen floresan ışığı altında ezilen ziyaretçiler yüzünden ortaya çıkan çirkinlik dolu sahnelerle bölünüyordu. Ricky gördüğü ve duyduğu her şey tarafından saldırıya uğramış ve ne yapacağı konusunda emin olmayan biçimde kapıda sallanıyordu. Birdenbire bir memur, "Yoldan çekil arkadaş, buradan geçiyoruz." diyerek aceleyle yanından geçti. Bir iple çekilmişçesine aniden öne adım atmasını sağlayarak. Komiser yardımcısının masasındaki kadın yumruğunu kaldırdı ve giriş bölümündeki görevli memurlara salladı. Sert bir hakaret duvarına dönüşen katı kelimelerden oluşan bir şelaleyle patladı. Çocuğu salladı ve çevirdi, kaşlarını çatarak ve Ricky bir hamam böceği kadar önemsizmiş gibi iterek dönüp gitti. Rick öne doğru tökezledi ve masanın arkasındaki memura yaklaştı. Bir zamanlar yaklaşık olarak Rick'in mevzi aldığı yerde duran biri, ahşaba gizlice A ve K harflerini oymuş, belli ki kimsenin silecek kadar değer vermediği bir görüş. "Affedersiniz," Ricky başlayacaktı ki sözü kesildi. "Kimse gerçek anlamda af dilemez arkadaş. Sadece öylesine söyledikleri bir şeydir. Asla ciddi değillerdir. Ama bak ne diyeceğim. Ben herkesi dinlerim. Peki, senin af dilediğini düşündüğün şey nedir?" "Hayır, beni yanlış anladınız. Benim kastettiğim..." "Kimse kastettiğini de söylemez. Önemli bir hayat dersi. Bunu daha fazla insan öğrenseydi daha faydalı olurdu." Polis memuru muhtemelen 40'lı yaşlarının başlarındaydı ve yüzünde hayatında bugüne kadar görmediği, değer her şeyi görmüş olduğunu belirten lakayt bir gülümseme vardı. Tıknaz bir adamdı. Sağlam bir vücutçu ensesi ve alnından geriye doğru düzgünce yatırılmış düz siyah saçları vardı. Masanın üstü form kağıtları ve olay raporlarıyla darmadağındı. Görünüşe bakılırsa hiçbir düzen anlayışı olmaksızın sağa sola saçılmışlardı. Memur arada sırada birkaç tanesini alıp bir araya zımbalıyor, onları tel sepete atmadan demode masa lambasını gümbürtüyle yumrukluyordu. Ricky sonunda sert bir üslupla, "Baştan başlamama izin verin," dedi. Polis memuru kafasını sallayarak yine sırıttı. "Hiç kimse asla baştan başlayamaz, en azından benim deneyimlerime göre. Hepimiz hayata tekrar sıfırdan başlamanın yolunu bulmayı istediğimizi söyleriz. Ama işler böyle yürümüyor işte. Bak ne diyeceğim. Bir dene bakalım. Belki de sen ilk olursun. Evet, sana nasıl yardımcı olabilirim arkadaş?" "Bugün 92. caddedeki istasyonda bir olay oldu. Bir adam düştü." "Duyduğuma göre atladı. Görgü tanığı mısınız?" "Hayır ama adamı tanıyordum. Doktoruydum. Bilgiye ihtiyacım var." "Doktor öyle mi? Ne doktoru?" "Son bir yıldır psikanaliz tedavisi görüyordu." "Psikiyatrist misin?" Ricky başını sallayarak onayladı. Bu ilginç bir meslek dedi memur. Şu divanlardan kullanıyor musunuz? Evet. Hadi canım. Ve insanların hala anlatacak şeyleri oluyor. Ben olsam herhalde kafamı koyar koymaz şekerleme yapmanın peşinde olurdum. Bir kez esner hemen uyuyakalırdım. Ama insanlar şevkle gevezelik ediyorlar, öyle mi? Bazen. Harika, tamam. Bir kişi artık konuşmayacak demek. Dedektifle konuşursanız daha iyi olur. Çift kanatlı kapıdan geçin, koridordan aşağı doğru devam edin, büro solda. Davayı Riggins aldı. Ya da 8. cadde ekspres treninin 92. cadde istasyonundan saatte 60 mil hızla geçtikten sonra davadan arta kalanı. Ayrıntı istiyorsanız oraya gideceksiniz. Dedektifle konuşun. Polis memuru polis merkezinin iç bölümlerine geçiş sağlayan çift kapının olduğu yöne doğru işaret etti. İşaret ederken Ricky sırasıyla önce altlarında daha sonra üstlerindeymiş gibi gelen bir odadan alçalıp yükselen bir ses duyabiliyordu. Masadaki komiser yardımcısı gülümsedi. Dönüp bir deste kağıt alıp onları silah ateşine benzeyen bir sesle zımbalayarak "Akşama kadar beynimi kemirdi," dedi. "Eğer sesini kesmezse muhtemelen gecenin sonunda benim bir psikiyatriste ihtiyacım olacak. Doktor, sana lazım olan şey taşınabilir bir divan," güldü, eliyle kışkışladı. Kağıtlar esintiden hışırdayarak Ricky'ye doğru yöneldi. Sol tarafta Ricky Starks'ın iterek açtığı ve dedektif ofisi yazan bir kapı vardı. Kirli gri çelik masaların ve daha fazla iğrenç parlak tepe ışıklarından oluşan küçük bir çalışma alanına girdi. Parlaklık gözlerini tuzlu su gibi yakarmışçasına gözlerini bir saniyeliğine kırptı. En yakın masada oturan, beyaz gömlek giyen ve kırmızı kravat takan bir dedektif ona doğru baktı. "Yardımcı olabilir miyim?" "Dedektif Riggins?" Dedektif kafasını hayır anlamında salladı. "Yok, ben değilim. Şu arka tarafta, bugün atlayan adamı gören tanıkların sonuncusuyla konuşuyor." Ricky odanın öbür ucuna baktı ve aşağıya kadar düğmeli, soluk mavi bir erkek gömleği, dekora uyum sağlayan gri bir pantolon, kenarlarında aşağı doğru inen parlak turuncu bir çizgi taşıyan, zıt beyaz spor ayakkabıları giyen, her ne kadar gevşek asılmış olsa da ve ilmik dışında bir şeye benzemese de çizgili ipek bir kravat takan ve orta yaşlarına merdiven dayamış bir kadın gördü. Kirli sarı saçları yüzünden sıkıca geriye doğru at kuyruğu olarak toplanmıştı ki bu da kendisini Ricky'nin tahmin etmiş olabileceği 30'lu yaşların ortalarından daha yaşlı gösteriyordu. Gözlerinin kenarında yorgunluktan kırışıklar vardı. Dedektif iki zenci gençle konuşmaktaydı. Her biri aşırı abartılı çuvalımsı kot giyiyorlardı. Kafalarına eğri yapıştırılmış gibi duran, garip açılarda katlanmış olan beyzbol şapkası takıyordu. Ricky dünyanın değiştiğinden bir parça haberdar olmuş olsaydı, bunun günümüzün modası olduğunu fark ederdi. Ancak bu durumda olmadığı için görünüşlerini sadece farklı bir biçimde garip ve rahatsız edici buluyordu. Bu ikiliyle kaldırımda karşılaşsaydı şüphesiz korkardı. Karşısında oturan dedektif aniden "Bugün 92. caddede atlayan adam için mi geldiniz?" diye sordu. Ricky başını sallayarak onayladı. Dedektif telefonun ahizesini kaldırdı. Ofisin duvarlarına sıralanmış duran yarım düzine sert ahşap sandalyeyi işaret etti. Şu anda sandalyelerden sadece bir tanesi pejmürde, kire bulanmış, yaşı bir muamma olan, gri sırma saçları kafasından her yöne fışkırıyormuş gibi görünen ve Ricky'ye kendi kendine konuşuyormuş gibi gelen bir kadın tarafından doldurulmuştu. Kadın, vücuduna gittikçe daha sıkı saran eski püskü bir palto giymişti ve oturduğu yerde hafifçe ileri geri sallanıyordu. Sanki içindeki elektrikle ritim tutuyormuş gibiydi. Evsiz ve şizofren. Ricky hemen teşhisi koydu. Her ne kadar yıllar boyunca New Yorklu gibi benzer insanların yanından hızını artırıp geçmiş olsa da, okuldan mezun olduğundan beri kadının durumunda olan birine profesyonel olarak bakmamıştı. Son yıllarda sokakta yaşayan evsiz insanların sayısı azalmış gibi görünüyordu. Ancak Ricky her zaman onların politik manevralarla, meraklı turistlerin ve rahatı yerinde paralı halkın şehir merkezinden geçerken, Onlarla sık sık karşılaşmak zorunda kalmamaları için farklı bölgelere yönlendirildiklerini tahmin ediyordu. ''Şuraya, Luen'in yanına oturun,'' dedi dedektif. ''Riggins'e konuşacağı başka bir canlı bağlantının daha olduğunu bildireceğim.'' Ricky kadının adını duyunca gerildi. Derin bir nefes aldı ve sandalye sırasına doğru yürüdü. ''Burada oturabilir miyim acaba?'' diye sordu kadının yanındaki sandalyeyi işaret ederek. Kadın biraz şaşırarak ona baktı. ''Burada oturup oturmayacağını soruyor. Neyim ben? Sandalyeler kraliçesi mi? Ne söylemeliyim? Evet, hayır, nerede isterse orada oturabilir.'' Luen'in tırnakları kırıktı ve içleri kir dolmuştu. Ellerinde yara izleri vardı, su toplamışlardı ve bir tane kesik iltihaplanmış gibiydi. Derin kestanemsi kabuğun etrafındaki şişmiş deri koyu morumsu bir renk alıyordu. Ricky ne kadar acı verici olduğunu düşündü ama hiçbir şey söylemedi. Luen bir aşçının yemeği üzerine tuz serpiştirmesi gibi ellerini ovalıyordu. Ricky kadının yanındaki sandalyeye lop diye oturuverdi. Kendini rahat ettirmeye çalışıyormuş gibi kaykıldı ve ardından ''Demek adam raylara düştüğünde metro istasyonundaydın Luen?'' diye sordu. Luen floresan aydınlatmaya baktı. Gözleri ışıltılı ve acımasız parlaklığa dikilmişti. Omuzlarını hafifçe titretti ve ardından yanıtladı. ''Bak işte, adam raylara düşerken orada olup olmadığımı öğrenmek istiyor. Ona gördüklerimi anlatmalı mıyım? Bütün o kan ve korkunç çığlıkları, sonra polisin geldiğini. Metro istasyonunda mı yaşıyorsun? Orada yaşayıp yaşamadığımı öğrenmek istiyor. İyi, ona bazen demeliyim. Bazen orada yaşıyorum.'' Luen sonunda gözlerini ışıktan aldı. Odanın her yerinde hayaletleri selamlıyormuş gibi kafasını etrafa çeviriyor ve göz kırpıyordu. Bir süre sonra nihayet Ricky'ye doğru döndü. ''Gördüm,'' dedi. ''Sen de orada mıydın?'' ''Hayır,'' diye cevap verdi. ''Ölen adam tanıdığım biriydi.'' ''Aa, üzücü.'' Kafasını salladı. ''Senin için çok üzücü. Ben de ölen insanlar tanıdım. Bu da benim için üzücü o zaman.'' ''Evet,'' diye cevap verdi. ''Bu üzücü.'' Luen'e bakıp zorla gülümsedi. O da gülümseyerek yanıt verdi. ''Anlat bana Luen. Ne gördün?'' Boğazını temizlemek istercesine bir iki kez öksürdü. ''Ne gördüğümü bilmek istiyor,'' dedi. Yüzü Ricky'ye dönüktü. Ama tam olarak onunla konuşmuyordu. ''Ölen adam ve güzel kadını öğrenmek istiyor.'' ''Güzel kadın da kimdi?'' diye sordu Rick soğukkanlı bir şekilde. ''Güzel kadını bilmiyor.'' ''Hayır, bilmiyorum ama şimdi merak ediyorum.'' dedi. Onu dikkatle teşvik ederek. Luen gözleri uzaklara dalar gibiydi. Görüşünün ötesinde bir şeye odaklanmaya çalışıyordu. Bir serap gibi. Düşünmeden ve içtenlikle konuşuyordu. ''Adam bam olduktan hemen sonra güzel kadının yanıma geldiğini bilmek istiyor.'' Ve benimle gayet sessizce konuşuyor. ''Onları gördün mü Luen?'' diye soruyor. ''Adamın trenin önüne atladığını gördün mü? Tren geçerken nasıl köşeye geldiğini gördün mü? Ekspres trende, anlıyor musun? Durmuyor. Hayır, asla durmaz. Eğer trene binmek istiyorsan banyo trenine binmelisin ve nasıl aşağı atladı? Korkunç korkunç. Ve bana Luen kendisini nasıl öldürdüğünü gördün mü?'' diyor. ''Luen onu kimse itmedi,'' diyor. ''Hem de hiç kimse. Bundan kesinlikle emin ol Luen. Onu kimse itmedi. Bam. Sadece aşağı adım attı,'' diyor kadın. ''Ne kadar üzücü. Aniden çok ölmek istemiş olmalı. Bam. Ve sonra kadının hemen yanında bir adam var. Güzel kadının hemen yanında ve bana diyor ki, ''Luen, gördüklerini polise anlatmalısın. Onlara adamın diğer adam ve kadınların yanından doğruca geçip atladığını söyle.'' Bam. Öldü. Ondan sonra güzel kadın diyor ki bana diyor ki polise anlatacaksın Luen. Bir vatandaş olarak bu senin görevin. Onlara adamın atladığını gördüğünü söylemek. Ve sonra bana 10 dolar veriyor. 10 doların hepsi de bana. Ama bana söz verdiriyor. Luen diyor. Polise gidip adamın bir daha dönmemek üzere atladığını gördüğünü anlatacağına söz veriyorsun. Evet diyorum ona. Söz veriyorum ve bu nedenle polise anlatmaya geldim, tıpkı onun dediği gibi ve tıpkı benim söz verdiğim gibi.